Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında sizlerleyiz efendim. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu, program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, 17.05'te TRT Memleketim FM'den ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman isimlerle ele alıyoruz. Bugün ne konuşacağız? Bugün tiroid hastalığını, tedavi yöntemlerini ele alacağız. Her nodül kanser midir? Çevresel faktörler hastalık gelişiminden sorumlu mudur? Hangi tedavi uygulanmalıdır gibi tüm sorularının yanıtlarını öğreneceğiz. Stüdyo konuğumuz Atılım Üniversitesi öğretim üyesi, genel cerrahi uzmanı Doktor Gülçin Türkmen Sarıyıldız. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sayın Sarıyıldız, programımıza hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Sayın Hocam, artık aşina olduğumuz gibi tıbbi terimlerden biri haline geldi tiroid hastalığı. Her üç kişiden ikisi artık bu hastalığın ortalama olarak ne olduğunu biliyor. Ama bir kez daha hatırlatmak gerekirse tiroid nedir, tiroid hastalıkları nelerdir?
Şimdi öncelikle Yeşim Hanım, ben size bu güzel programı yaptığınız için ve beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederek konuşmama başlamak
Çok
istiyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Ben uzun yıllardır Ankara'da genel cerrahi hekimliği yapıyorum. Bunun yanında yöneticilik yapıyorum. Ama en çok yaptığım şey hekimlikte tiroid hastalıkları. Ve bugün de bu güzel konuyu konuşuyor olmak çok mutlu etti beni. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi tiroid bildiğimiz üzere aslında bir endokrin organdır.
Hı hı.
Ve vücudumuz için gerekli olan hormonları salgılar. Boynumuzda kelebek tarzında yerleşmiş ve 25-30 gram ağırlığında bizim, nasıl söyleyeyim, metabolizmamızın belirteci, glukoz, şeker, kanda şeker düzenleyici sistemleri çalıştıran, büyümeyi etkileyen ve beraberinde bütün yağ metabolizmasını etkileyen, hormonları salgılayan bir bezimiz. Bu bezin başına gelen hastalıklara da tiroid hastalıkları diyoruz. Tiroid hastalıklarına genel olarak baktığımızda tiroid bezinin hastalıkları ve tiroid bezine ait fonksiyonların hastalıkları, yani fonksiyonlarının hastalıkları, tiroidin salgıladığı hormonların bozulmasıyla karşımıza çıkan hastalıklar. Ne olabilir? Tiroid bezi tiroid hormonlarını salgılıyor ve bu hormonlar vücudumuzda, bu demin bahsettiğim yağ metabolizması, glukoz metabolizmasını etkileyerek vücudumuzun büyümesi, strese adaptasyonu, beyin kan akımı, dolaşım, karaciğer metabolizması, hepsine gerçekleşmesi için gerekli ortamı sağlayan hormonlar. Eğer bunlar az salgılanırsa biz buna hipotiroidi diyoruz. Hı hı. Çok salgılanırsa da biz buna hipertiroidi dediğimiz bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunlar fonksiyonel hastalıkları. Bir de bezin guatr dediğimiz halk arasında
evet,
kullanılan bir hastalık grubu var. Bunlar da difüz guatrlar olabildiği gibi bir de nodüler guatrlar şeklinde gördüğümüz hastalıkları. Bir diğer grupta iltihabi hastalıkları, tiroidit dediğimiz hastalıklar. Yani tiroid bezinin
üç
kısma ayırabiliriz. Bir de kanserlerimiz var. Evet. Kanserleri de koyarsak dört kısma ayırabiliriz.
Sayın Hocam, bu kadar farklı türleri var tiroid hastalığının. Dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı nedir?
Şöyle, Türkiye endemik olarak tiroid hastalığının çok sık görüldüğü bir ülke. Neden? Ülkemizde goitrojenik dediğimiz yiyecekler, tiroid hastalıklarına sebebiyet veren, özellikle goitra sebebiyet veren karalahana, lahana, turp gibi yiyecekler Karadeniz bölgesinde çok tüketildiği için bu bölgede iyot eksikliğine bağlı ciddi bir goitr hastalığı görülmekte. Onun için tiroid hastalığı ülkemizde görülme sıklığı çok yüksek olan evet. bir hastalık. Cinsiyet ayrımına baktığımızda da kadınlarda çok sık görüldüğünü.
Neden hocam? Yani hormonların kadın erkek arasındaki hormonlarla ilgili mi?
Kadın erkek arasında hormonlarla alakasından ziyade bezin metabolizmasıyla, kadınların yağ dokusuyla, östrojen hormonuyla ilgili tabii alakalı bir sürü fizyopatolojik altında şey var. Hı hı. İyot aptekinin, iyotun yeterli miktarda alınamaması, doğumlar ve benzeri nedenlerle kadınlarda daha sık yüksek. Karşımıza çıkıyor. Ama ana neden dediğim gibi goitrojenik besinlerin Türkiye'de çok
en çok Karadeniz bölgesinde çok görülüyor Karadeniz değil mi hocam?
Bölgesi ve beraberinde iyot eksikliği. Bunun dışında tabii başka nedenler de var.
Birazdan onları tamam. Türlerine göre zaten sizden almak isteyeceğim hocam.
Gençlerde daha sık görülüyor. O da önemli.
Orta yaş grubu
gençlerde daha sık, özellikle nodüler goitr orta yaş gençlerde daha sık karşımıza çıkıyor.
Sayın hocam, biraz önce çeşitli faktörlerden bahsettiniz ve ilginç faktörlerdi. Baktığında aslında insanlar çok bildiği bir şey değil. Yiyecek temelli bir evet, etken evet, olması. Evet. Tiroid hastalıklarının gelişmesinde bu faktörleri bir kez daha altını çizersek ve bunun yanı sıra çevresel başka faktörler de var mıdır?
Vardır tabii. Şimdi dedik ki goitrojenik besinler, işte karalahana, morlahana, turpgiller Türkiye'de çok fazla kullanılıyor biliyorsunuz. Ama bunun yanı sıra iyot eksikliği. Hani bir dönem özellikle ülkemizde de bu şey yapıldı biliyorsunuz. Mutlaka iyotsuz tuz kullanmayın kampanyası başlatıldı evet. Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve tuzlarımıza katılmış o iyotlarla bu eksiği kapatmaya çalıştık. Çünkü iyot olmadığı zaman bez hormon salgılayamıyor. Hormon salgılayamadığı zaman da bütün metabolik işlevi bozuluyor. Onun dışında radyasyon, özellikle radyoaktif maddeler. Yine Karadeniz bölgesinde bu Çernobil faciasından evet. dolayı tiroid hastalıklarının arttığına dair bir takım yayınlar var. Daha çok da bir Rusya'da kesinlikle sebep bununla ilişkili. Yine radyasyon, o bölgeye radyasyon olmak, herhangi bir hastalık nedeniyle alınan radyoterapi sonrasında o bölgede yine tiroid hastalıklarını görebilmekteyiz.
O zaman şöyle bir uyarıda bulunmak lazım mı hocam? Yani farklı hastalıklardan dolayı bir radyasyon tedavisi almış olan kişilerin mutlaka ilerleyen süreçlerde de tiroid açısından bir
boyun
kontrole
bölgesine,
gitmesi lazım.
Evet, ama boyun bölgesine diye düzeltelim. Yani direkt o bölgeye larynx kanseridir, boyun bölgesine radyoterapi almıştır, gırtlak kanseridir. O zaman evet, bu söylediğimiz geçerli. Ama karın bölgenize, pelvis bölgenize aldığımız
meme
radyasyon.
Kanseri.
Evet, bu meme kanserinde boyun yani
daha yakın olduğu için olabilir
eskiden,
mi?
Eskiden çok geniş alanlara radyoterapi veriyorduk. Ama şu anda teknoloji o kadar ilerledi ki sadece ilgili bölgeye, dokuya lokalize radyoterapi verebilme imkanı sağlayan sağlık teknolojileri sayesinde bu komplikasyonlar daha az görülmekte. Evet. Ama boyun bölgenize aldığınız radyoterapi öykünüz varsa, her bir şekilde işte baş boyun kanseri, ağız kanseri, gırtlak kanseri, kulak, cilt, onunla ilgili bir baş boyun bölgesine radyoterapi öykünüz varsa tiroidlerinize baktırmanız gerekiyor diye bir uyarıda bulunabiliriz.
Evet.
Ama belki de burada en önemli uyarımızın iyotsuz tuz kullanmanın doğru olmadığı, selenyum içeren yiyeceklerden uzak durmamamız gerektiğini hatırlatmak olabilir.
Bu yiyecekleri de bir hatırlatalım mı hocam?
Kuru yemişler mesela, selenyum içeren, ceviz, fındık gibi kuru yemişler selenyum ihtiyacımızı, günlük selenyum ihtiyacımızı karşılar. Bunlar da tiroid hastalıklarından oluşmadan önce bizi koruması açısından anlamlıdır.
Peki bunun için belli bir yaş ve belli bir ölçü var mıdır hocam? Günde yok, işte şu yok, kadar badem, şu kadar ceviz yok, yensin diye.
Yani bir avuç gibi bir miktar, işte günlük o 50-100 gramlık bir, 100 gram çok tabii, 50 gramlık bir ceviz, bir badem, bir fındık, bizim o bir avuç yediğimiz kuru yemiş aslında vücudumuzun ihtiyacı olan birçok mineral için, birçok ku faktör için etkili olacaktır.
İyotlu tuza dikkati çekmiştiniz.
Evet.
Bu peki ömür boyu bu şekilde mi kullanılmalı, evet, tuzu, hocam? Yani tuz ihtiyacını hep bu şekilde mi, evet, almalıyız?
Evet, hep bu şekilde almalıyız. Çünkü iyot olmadığı zaman tiroid hormonumuz yok.
Sayın hocam, hastalık gelişiminde bunlardan bahsettik. İşte iyottan fakir olan bölgelerde yaşayanlar, radyasyona maruz kalan kişiler önemli bir etken dedik.
Evet.
Biraz önce Karadeniz bölgesinde görüldüğünü söylemiştiniz. Hemen komşu ülkelere baktığımız zaman, o zaman Karadeniz'de, evet, buralarda da mı en sık görülen hastalıktır ve etkenleri yine aynı mıdır?
Şöyle, evet, özellikle bu o bölgede radyasyon içeren yiyeceklerin, içeceklerin tüketilmesi de, yani radyasyon çünkü o bölgeyi etkilediği zaman kullandığınız ürün de radyoaktif madde içerdiği için bir şekilde size zarar verebiliyor. İşte Karadeniz'in kuzeyindeki bölgede, yurt dışındaki yaşayan Türkiye Cumhuriyetler'de de tiroid hastalıkları sık görülen bir hastalık.
Bu bölge risk açısından önemli diyebiliyoruz. Sayın hocam, hastalıkta tiroid hormonlarının çok özür diliyorum. Hormonlarının fazla ya da az salgılanmasına bağlı belirtiler de farklılık gösteriyor.
Çok güzel.
Programımızın, evet, başında, evet, söylemiştik. Bu durumda tiroid hormonlarının fazla salgılandığı hipertiroidinin, evet, belirtileri nelerdir?
Şimdi hipertiroidi dediğimizde hastalarımızın çok ciddi sıcak intoleransı olur. Sıcağa dayanamazlar. Çarpıntıları olabilir. Bütün metabolizmanın arttığı zaman başınıza gelecek şeyleri düşünün. Kalp çarpıntısı, tansiyon yüksekliği, saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma. Dediğim gibi vücut sıcaklığının artışı ve ısıya dayanamama, tolerans gösterememe. Yine ishal, çok fazla tuvalete, büyük tuvalete çıkma ihtiyacı gibi bulgularla hastalar, bir anksiyete, bir tedirginlik, ellerde titreme gibi bulgularla karşımıza çıkarlar. Rahatsız edici bir tablodur aslında. Ve hasta onun için çok beklemeden, aslında bana bir şey oluyor diye fark edip hastaneye gelir. Genellikle de endokrinologlara başvururlar bu tabloyla. Endokrinoloji hocalarımız da hastaları ilaçla, hipertiroidi hastalarını ilaçla tedavi ederek takip ederler. Hipertiroidinin tedavisi ilaç tedavisidir. Ne zaman hipertiroidi cerrahlara gelir? Biz cerrahlara ne zaman gelir? Hipertiroidi artık ilaçla tedavi edilemez boyuta geldiğinde biz cerrahi olarak bezi çıkartmak zorunda kalabiliriz.
Büyüme mi oluyor hocam?
Evet, büyüme olur. Bazen nodüller olur. Bazen tek bir nodül olur ve birden fazla sayıda nodülde olabilir ve bunlar hormon salgılayarak o bölgede ciddi bir klinik tablo oluşturabilirler.
Kullandığımız sizi bir hastalık değil o zaman, değil mi? Belirti
hipertiroidi belirti verir. Ve hipertiroidi de biz ne zaman cerrahi yaparız? İlaç tedavisine dirençli hastalarda ve sürekli dengeyi bozduğumuz, sürekli ilaç dozunu yükseltmek zorunda kaldığımız hastalarda biz cerrahi olarak müdahale etmek zorunda kalırız. Mesela Graves hastalığı, hipertiroidi gördüğümüz, bezin büyümesiyle seyreden bir hastalık. Ama işte gözlerin arkasında yağ birikimine neden olarak gözlerin öne gelmesi, işte hastanın boğazında büyüme gibi, guatr'ın gözükmesi gibi, beraberinde ellerinde titreme, çarpıntı gibi, o flushing atakları dediğimiz yüzde kızarma, boyunda kızarma gibi şikayetlerle karşımıza gelirler.
Peki cerrahi olduktan sonra tekrarlayabilir mi? Yani cerrahi kesin çözüm müdür hocam?
Hipertiroidi için cerrahi kesin çözümdür. Çünkü cerrahi olarak dokuyu çıkartırız. Hı hı. Doku ortadan kalkınca zaten hormon salgılanmadığı için de kesin %100 çözümdür cerrahi. Hipotiroidi...
Evet, şimdi onu soracağım. Onun belirtileri nedir?
Hipotiroidi daha sinsi seyreder. Neden? Çünkü hipotiroidi de düşünün, metabolizmamızı etkiliyor ya tiroid hormonları.
Az çalışmasından değil mi hocam?
Az çalıştığı için yavaşlarsınız. Daha yavaş hareket edersiniz. Tembelleşirsiniz. Cildiniz kalınlaşır. Bağırsaklarınız çalışmaz. Kalbiniz daha az çalışır. Yavaş yavaş atar. Diliniz, damağınız kurur.
Böyle obezite bir... için de mi bir etkendi hocam?
Evet, aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Vücutta yağ birikmeye başlar. Karaciğer yağlanmaya başlar. Çünkü demin konuştuk ya, tiroid hormonları yağ metabolizmasını, karaciğer metabolizmasını, glikojenin glikoza dönüştürülerek vücudumuzda şeker glikojen olarak depolanarak saklanır. Bu glikojenin glikoza dönüştürülmesinde tiroid hormonlarının rolü var. Eğer sizin hormonunuz yoksa glikojen sürekli depolanır. Vücutta yağ sürekli birikir. Şeker glikoz olarak, karbonhidrat olarak siz dışarıdan sürekli alırsınız ama sürekli bunu biriktirirsiniz, sisteme katıp kullanamazsınız. Bu nedenle hipotiroidi daha sinsi seyreder. Hasta da anlamaz hipotiroidiye girdin. Yani ben bir yavaşladım, bir şiştim, bir ödemlendim. Böyle bir depresyona girer, bir mutsuzluk gelir. Genellikle daha sinsi seyreder hipotiroidi. Hipotiroidi de dediğim gibi bazı otoimmün, yani vücudun kendi kendine antikor üreterek kendi dokusuna saldırdığı hastalıklar, en sık gördüğümüz Hashimoto tiroidit, otoimmün tiroidit dediğimiz hastalar da karşımıza çıkar. Onlar da özellikle Hashimoto'lu hastalar hipotiroidiyle ömür boyu dışarıdan ilaç takviyesi almak zorundadır. Hipotiroidinin tedavisi cerrahi değildir. Cerrahi hiçbir
medikal
şekilde
tedavi.
Evet, medikal. Endokrinologlar tedavi eder. İyi bir endokrinologla ömür boyu ilaç dozu kontrolüyle dışarıdan, aynı şeker hastalığı, insülin almak gibi, tiroid hormonunuzu dışarıdan alarak, yerine koyarak ömrünüzü geçirebilirsiniz.
Bu noktada hemen bir merak edilen bir soruyu da onu da size sormak isterim hocam. Çünkü programda biz aynı zamanda doğru bilinen yanlışların da altını çizmek istiyoruz. Biraz önce bu hastalıktan bahsederken obezite de Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu.
Evet.
Dünyada öyle ama Türkiye'de şu anda özellikle gençler arasında hızlı bir yükseliş var. Bir kilo artışı söz konusu olduğunda ya da bir kilo verememe söz konusu olduğunda bir kan tahliliyle ortaya çıkıyor değil mi bu?
Evet, az aynen oldu. Öyle, çok güzel. Sürekli artan bir kilonuz var, kilo verememe öykünüz var, bir yavaşlamanız var, bir oturup da kalkamayasınız var. Böyle bir sıkıntılarınız var, üstelik bir sürü diyet yapıyorsunuz, veremiyorsunuz. Bu konuda mutlaka tiroid hormonlarınıza baktırmanızı öneriyoruz.
Hemen burada doğru bilinen yanlışı sormak istiyorum size. Aslında kan tahlili yapıldı. Bütün değerler normal.
Hı hı.
Ama kişi zayıflamak istiyor.
Hı hı.
Bir zayıflama aracı mıdır bu konuda ilaç kullanmak, destek? Bunun hemen altını çizelim. Çünkü bu yanlışlığı yapan çok sayıda kişi var. Bir hekime başvurmadan bu tür yollara başvurabiliyorlar.
Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten hiçbir ilacı... Belki de Türkiye'de sağlığın en güzel yaptığı şey, Türkiye sağlık politikaları içerisinde en güzel şey. Siz Türkiye'de ilacı gidip marketten alamazsınız.
Evet.
Avrupa ülkelerinde ya da Amerika ülkelerinde alabiliyorsunuz.
Mutlaka eczaneden ve reçeteyle
eczaneden ve reçeteyle bir hekim kontrolünde kullanmanız lazım. Çünkü ilaçların faydası kadar zararları da olabilir. Başka hastalık sebebiyle kullandığınız ilaca da etkileşim gösterebilir. İlaç kesinlikle ve kesinlikle komşu Ayşe teyzenin söylediği, eczacı
önerdiği
ya da işte annenizin, babanızın, kardeşinizin kullanıp onlara iyi gelen ilaç şeklinde kullanılmamalıdır. İnternet, Google amcadan öğrendiklerimiz maalesef her zaman sizin için doğru olmayabilir.
Tıp, ve asla bir zayıflama aracı değildir.
Değildir.
Bunun altını çizelim
değildir.
Hocam.
Tıp Google'dan öğrenilmez. Sağlık Google'dan öğrenilmez.
Ben buna Doktor Google diyorum. İnsanlar oraya başvuruyorlar ama bu yanlış bir bilgi.
Bu yanlış bir bilgi. Bu sadece size bir takım uyarıcı bilgileri vermeniz ve sağlık okuryazarı olabilmeniz için size bir bilgilendirmedir. Ama onun dışında Kullanacağınız ilacı ya da hastalığınızı Google'da tedavi edemezsiniz. Mutlaka ilgili hekime başvurmak gerekir ki obezite zaten böyle katlanamaz ne denir? Artarak büyümesinin en büyük sebebi böyle yanlış uygulamalar, yanlış diyetler,
Metabolizmayı bozmak.
metabolizmayı bozmak gibi sebeplerle karşımıza çıkan bir sağlık problemi ve beraberinde ciddi problemlere sebebiyet veriyor. Evet, hipotiroidi de böyle.
Sayın hocam, etkenlerden bahsetmiştiniz. Bunun yanı sıra hep kulağımızda aslında duyduğumuz, bildiğimiz bir şey var. Asbest. Bu bir etken midir?
Asbest genellikle akciğer hastalıklarıyla ilgili bir etken. Tiroidle ilgili yapılan çalışmalar var mı bilmiyorum açıkçası. Ama asbestin ya aslında her türlü yabancı cismin, her türlü inorganik zehir kabul edebileceğimiz yabancı kimyasal maddenin vücudumuzdaki birçok organa zararı var.
Peki hemen yine birçok hastalıktan burada konuklarımızı, değerli hocalarımızı aldığımızda birçoğunun altını çizdiği bir şey var. İşlenmiş gıdalar
Evet, zararlı.
aslında çok zararlı
Evet.
diyor. Çevresel bu etmenler içerisine baktığımızda tiroid hastalıkları açısından da bir risk midir?
Şöyle glutenle çalışmışlar riskini tiroid hastalıklarının, özellikle otoantikorlarla seyreden Hashimoto gibi hastalıklar için gerçekten gluten etken olduğu görülmüş. Yani diyetinizden gluteni çıkarttığınızda otoantikorlarınızın düştüğü ve hastalığınızın daha remisyonda seyrettiği ve daha normalize gittiği görülmüş, ispat edilmiş. Ama onun dışındaki her şey olabilir, çalışılmaya devam ediliyor. Ama ispat edilmiş bir şey yok. Dediğim gibi selenyumu mutlaka alacağız.
Yoğurtlu tuz.
İyotlu tuzu mutlaka kullanacağız. Eğer Hashimoto gibi otoantikorla seyreden bir hastalığımız varsa da glutenle ilişkimizi minimalize edeceğiz.
Hocam bir de kanserlerden bahsetmekte fayda
Evet.
var diye düşünüyorum. Her nodül kanser midir? Bunu nasıl ayırt etmek lazım?
Şimdi her nodül kanser değildir. Ama tiroid kanserlerini şöyle değerlendirebiliriz. Tiroiddeki nodülleri nasıl inceliyoruz? Önce oradan bahsedelim. Bir hastanın tiroidinde tek veya birden fazla sayıda nodül olabilir ve hastalar bu nedenle endokrinologlara geldiklerinde ya da cerrahlara ya da dahiliye uzmanlarına geldiklerinde biz o nodüllerin ultrasonla görüntüsüne bakarız. Şüphelendiğimiz kalsifikasyon olan, boyutu büyük olan nodüllerden biyopsi yaparız. İnce iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz. Oraya bir iğne batırıp oradan alınan hücrelere bakarız. Eğer o hücreler şüpheliyse o zaman ona göre tedavi planına geçeriz. Şimdi nodüller kanser midir? Evet, kanser olabilir. Tiroid kanserleri nelerdir? Papiller tiroid kanserlerimiz var. Foliküler tiroid kanserlerimiz var. Medüller tiroid kanserlerimiz var. Anaplastik tiroid kanserleri. Eskiden çok sık görürdük, şu anda görülmüyor. Direkt radyasyona maruz kalmanın etkisi ya da var olan tiroid dokusundaki bir kanserin uzun yıllar tedavi olmadığı için dönüşüm göstererek hiç kontrol edilemeyen kötü prognozlu bir kansere dönüşmesi. O anaplastik, andiferansiye tiroid kanserleri. Şimdi bizim en sık gördüğümüz papiller tiroid kanserleri. Kimde görülüyor? Bu nodül olan hastalarda görülüyor. Genç yaşta kadın hastalarda sık görülüyor. Özellikle son yıllarda bu papiller tiroid kanseri görülme sıklığı cidden arttı. Bunun sebebi de aslında tanının artmış olması, tanı imkanların,
Evet.
erişebilirliğin artmış
Sağlık
olması.
hizmetine erişimin
Evet,
artmış
sağlık
olması.
erişiminin artmış olması, teknolojinin artmış olması. Papiller tiroid SA olacaksanız bir kanser en olunması gereken kanser diye anlatıyoruz. Neden? Çünkü papiller tiroid kanseri çok kolay tedavi edilebiliyor. Tiroid dokunuz çıkartılıyor
Evet.
ve bununla ameliyatla kanseriniz bitiyor.
Sayın hocam, bunların yanı sıra Türkiye bölgesinde de sağlık turizmi açısından bir marka değere sahip
Evet.
ve çok sayıda hasta Türkiye'ye başvuruda bulunuyor tedavi hizmetlerine erişebilmek adına. Yurt dışından tiroid tedavisi ve cerrahisi için en çok hangi ülkelerden başvurular oluyor?
Afrika ülkelerinden çok fazla hastamız geliyor. Ben Atılım Üniversitesi'nde çalışıyorum. Özellikle Nijerya'dan, Sudan'dan, Somali'den çok fazla hastamız geliyor. Onun dışında Türkiye Cumhuriyetlerden de ciddi bir hasta başvurusu oluyor. Tiroid kanseri Orada tanıyı koymuşlar, yarım ameliyat yapmışlar. Biz genelde ameliyatı tamamlamak üzere.
Daha çok cerrahi için evet, Türkiye'ye başvuruda bulunuluyor. Evet. Sayın hocam çok çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz
ben
size.
Ben teşekkür ederim.
Daha soracağımız, öğreneceğimiz eminim çok fazla şey var. İnşallah bir sonraki programlarda
İnşallah.
Bu
çok
değerli
güzel.
Bilgileri de sizlerden alırız.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Sayın dinleyiciler, Atılım Üniversitesi öğretim üyesi, genel cerrahi uzmanı Doktor Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ı ağırladık. Tiroid hastalığını ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Sayın Sarıyıldız'a katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Sağlıkla kalın.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.